Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo'da 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta iklim ve ekoloji bültenini sevgili arkadaşımız Demet Yaman Er hazırladı. Ben de sizler için Doktor Aziz Arıcı ile geçen hafta yaptığımız gitmekle ilgili söyleşinin devamı niteliğinde bu defa da göçmenliği, göçmenlik durumunu, biraz da yabancı düşmanlığını konuştuk. İklim ve ekoloji bültenine geçmeden önce bir müzik arası verelim. Zülal Trio'yu dinleyelim. Sarari Hovin Mernem.
Merhaba sevgili Yeşil Havadis dinleyicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta Yeşil Havadis'in ekoloji ve iklim haberlerini birlikte ele alıyoruz. Bültenimizin ekoloji gündemine ilişkin ilk haberi ise Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan Termik Santrali'ne ilişkin. 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşayan Kahramanmaraş'ta, bölgede yaşayanların sağlığına ve çevreye büyük zararlar vermesine rağmen kömürlü termik santrallerin kapasitesi genişletilmek isteniyor. Çelikler Holding, Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Afşin A Kömürlü Termik Santrali'ne 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor. A Termik Santrali'ne ilave 2 ünite daha açılması için hazırlanan projenin çevresel etki değerlendirme raporu ise Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda toplanacak İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nda 2 Nisan'da görüşülecek. Bu arada Temiz Hava Platformu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada hali hazırda Afşin A Termik Santrali'nin 4, Afşin B Kömürlü Termik Santrali'nin de 4 ünitesi bulunduğu hatırlatılırken platformun daha evvelki raporunda bu iki santralin kuruluşlarından 2020'ye kadar 17.500 kişinin erken ölümüne neden olduğu tespit edilmişti. Bununla birlikte bölgede santrallerin yarattığı kirlilik düzenli olarak da izlenmiyor. Örneğin Afşin'de Çevre Bakanlığı'nın hava kalite ölçüm istasyonu yok. Ancak kirliliği çıplak gözle dahi görmek mümkün. Elbistan'daki istasyonda ölçülen kirlilik ise çok yüksek. Çevre Bakanlığı'nın resmi verilerine göre ince partikül madde değerlerinin yıllık ortalaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınır değerlerin 5 katı. Bölgede yaşayanlar, Afşin A Santrali'ne ek 2 tane daha ünite yapılması için hazırlanan ÇED raporu ile ilgili 2024 Nisan'da halkın katılım toplantısına katılarak bu ek ünitelerin yapılması ile ilgili sorunları ve bunlara karşı çıkacaklarını iletiyor. Ekoloji bültenimizin bir sonraki haberi ise Manisa'dan. Manisa'nın kuş cenneti olarak da bilinen Marmara Gölü, Ramsar Sözleşmesi kapsamında hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescillenmişti. Gölde geçtiğimiz yıllara kadar kış aylarında yaklaşık 65 bin su kuşu kaydedilirken nesli tehlike altına girmeye yakın tepeli pelikanların da önemli bir beslenme ve kışlama alanıydı. Göl ayrıca endemik balıklara da ev sahipleri yapıyordu. Ancak su ve tarım politikalarındaki hatalı planlama ve uygulamalar ne yazık ki Anadolu'daki bir gölün daha kurumasına neden oldu. Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TİGEM arasında Kasım 2022'de Marmara Gölü Sulak Alanı Rehabilitasyon üzerine işbirliği protokolü imzalanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ulusal Sulak Alan Komisyonu da Aralık 2022 tarihinde Manisa ili Göl Marmara ilçesi sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü'nün eski haline gelmesi durumunda koruma bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi kaydıyla revize sulak koruma bölgeleri sınırlarının onaylanması ve uygulanması kararı verdi. Ancak bu kararlar gölde TİGEM tarafından tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini meşrulaştırıyor. Söz konusu karar ve protokole karşı 2023 yılında işlemlerin iptali için dava açılmıştı. TİGEM'in bölgede tarım faaliyetinin bulunmasına ilişkin verilen çevre etki değerlendirmesi gerekli değildir kararına karşı da bölge halkı ve çevre dernekleri tarafından yeni bir dava daha açılmıştı. Marmara Gölü kıyısında göl için verilen revizyon kararı ve işbirliği protokolüne karşı açılan davanın 25 Mart günü bilirkişi incelemesi ve keşfi gerçekleştirilirken, göl çevresinde yaşayanlar, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve ulusal sivil toplum kuruluşları gölün yaşam hakkı olan suyunu geri istiyor ve göldeki tarım faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ediyorlar. Bültenimizin bir sonraki ekoloji haberi de Sinop'tan. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin ikinci nükleer enerji santrali olacak Sinop Nükleer Enerji Santrali için hazırlanan Nazım İmar Planı'nı kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan planlarda santralin inşası halinde meydana gelecek karasal ve denizsel zararlar da tek tek sıralanmış. Merkezi Ankara'da bulunan ATN İmar AŞ ile Türkiye Nükleer AŞ'nin imzasıyla hazırlanan rapora göre, proje toplam 4 adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşuyor. Proje alanının yüz ölçümü 1005 hektar, planlama alanının yüz ölçümü ise sadece nükleer santral alanı için 975 hektar olarak düzenlenmiş. Kıyı yapılarının bulunduğu alan ise alınan 975 hektar ölçümü yüz ölçümü planlama alanının dışında kalıyor. Yine raporda yer verilen bilgilere göre deniz tarafında 5 adet konvansiyonel eğimli dalga kıran ve derin deniz deşarj hatları ile 1 adet rıhtım inşa edilmesi planlanıyor. Nükleer enerji santralinin işletilmesi aşamasında gerekli olacak soğutma suyu ise Karadeniz'den çekilecek ve yine Karadeniz'e deşarj edilecek. Bunun için de deniz suyu alma yapıları, pompa binaları, deniz suyu deşarj yapısı, deşarj hattı bağlantı çukuru ve her biri iki nükleer üniteye hizmet edecek şekilde difüzör ile sonlanan 2 adet derin deniz soğutma suyu deşarj hattı inşa edilecek. Yapılacak her bir reaktörün kullanım ömrü ise işletmeye alınmasından itibaren 60 yıl olarak öngörülüyor. Nazım İmar Planı ve Uygulama Planı bir ay boyunca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde askıda kalacak. Bu süre içerisinde her iki plana da karşı itirazlar yapılabilecek. Böylece Sinop'ta planlanan nükleer enerji santraline ilişkin süreci de sizlere aktarmış olduktan sonra ekoloji bültenimizin son haberine Hatay'dan geçiyoruz. Şantiyeye çevrilen Hatay'da valilik ve ilçe belediyeleri de madencilik peşinde. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası 300 binden fazla ev ihtiyacının bulunduğu, 200 bin kişinin halen konteyner kentlerde kaldığı ve resmi olmayan çadır ve konteynerlerde kalan kişilerin tam tespit edilemeyen sayısı, Hatay'da barınmanın yanı sıra altyapı ve temiz suya erişim gibi insani ihtiyaçların varlığını korumaya devam ettiğini bizlere gösteriyor. Bir taraftan şehirde bu sorunlar sürerken, diğer taraftan da inşaat faaliyetleri ve hastaneler için ihaleler, yeni maden alanları ve var olan maden alanlarının genişletilmesi için izinler veriliyor. Öyle ki her ay onlarca maden tesisi için izin verilen Hatay'da kentin kalan alanları da şantiyeye döndü. 3 Ağustos tarihinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kararıyla 2020 yılında düzenlenen Mahalli Çevre Kurul kararı ile hassas alan düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı. Bu karara göre Hatay'da madencilik faaliyeti için artık çevresel etki değerlendirme raporu şartı aranmıyor. Maden arama izinlerinin kaldırılmasının gerekçesi ise yeniden yapılacak kentin ham madde ihtiyacı. Ancak bu uygulama sonucunda Ne yazık ki Hatay parsel parsel madenciliğe bırakılmış durumda. Şirketlerin yanı sıra bizzat Hatay Valiliği, Altınözü Belediyesi ve Karayolları gibi kurumlar da madencilik yapacak. Antakya Çevre Koruma Derneği ilk andan itibaren takipçisi olduğu konuya dair "Bu karar Hatay'ın öldürmektir" açıklamasını defalarca tekrarlarken, mevcut madenlerin işletmeye devam ettiği, yeni madenlerin ise ancak henüz izinleri çıksa da faaliyete geçmediği öğrenildi. Alınan karardan günümüze kadarki süreçte ise toplam 54 adet kalker ocağı, taş ocağı ve 3 adet mermer ocağı projesine ÇED gerekli değildir kararı verilirken, 14 aydır usulsüz bina yıkımı ile asbeste maruz kalan Antakya'da hava kirliliği hali hazırda zaten büyük bir halk sağlığı sorunu. Ancak sadece Mart ayında dahi Hatay'ın farklı bölgelerinde onlarca şirkete maden tesisi için onay verilmiş durumda. Örneğin 22 Mart tarihinde Yayla Dağı Şenköy'de hazır beton yapımına izin veren şirketlerden biri Mimaray İnşaat. Mimaray İnşaat'ın sahibi Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, depremden 2 ay sonra dönemin AK Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etmişti. Ziyaretten kısa bir süre sonra ise Aydeğer'in şirketi Mimaray İnşaat'ın da içinde olduğu 3 şirkete Hatay'da 1 milyar 614 milyon 835 bin Türk lirası bedelli 504 deprem konutu ve ahır yapım iş ihalesi verildi. Yine 22 Mart tarihinde onaylanan işletmelerden biri İskenderun Arsuz'a bağlı Nergizlik. Mirza Müteahhit ve Madencilik Şirketi Nergizlik'te mermer ocağı tesisi kurulumu için izninin onaylandı. Nergizlik ise birkaç sene önce yangın çıkan yerler arasında yer alıyor. 12 Mart tarihinde ise Kırıkhan ilçesi Karamağra mevkiinde Denas Madenciliğe kalker ocağı kapasite artışına izin verilmişti. Denas Madencilik ile kardeş şirket olan Nas Beton da bu süreçte çeşitli yerlerde tesis için izin aldı. Bir kısmına sizlere iletmiş olduğumuz bu işletmelerden sadece Antakya ilçesinde onaylanan faaliyetler için 175 hektar mera, 178,5 hektar orman ve 24,87 hektar tarım alanı kullanılacak. Ve yine maden ve taş ocağı üretim faaliyetleri için düzenli olarak patlatma işlemi yapılması öngörülüyor. Çevre ve insan sağlığına zararlarının yanı sıra söz konusu faaliyetlere ilişkin patlatma işlemlerinin birçok sarsıntıyı meydana getirme olasılığı da ne yazık ki dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus olarak karşımızda duruyor. Bültenimizin iklim köşesinde ise ilk haberimiz Avrupa'dan. Avrupa Merkezi Sivil Toplum Örgütü Fosil Yakıtların Ötesi Beyond Fossil Fuels yeni analizi Avrupa ülkelerinin 2035 yılına kadar Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması hedefleriyle uyumlu olarak elektrik sistemlerini fosil yakıtlardan uzaklaştırma taahhütleriyle gaz endüstrisinin genişleme planları arasında göze çarpan bir zıtlık oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kıtanın mevcut gaz enerji üretim kapasitesinin %98'i bir çıkış planından yoksun. Buna karşın yeni gaz çıkarma planları Avrupa'nın önümüzdeki 10 yıl içinde gaz kapasitesinde %27'lik bir artışa doğru ilerlediğini gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2035 yılı Avrupa ülkelerinin elektrik sistemlerini karbonsuzlaştırmaları ve Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini yerine getirmeleri için mümkün olan en geç tarih. Bunu başarmak için Avrupa ülkelerinin kömürden çıkışlarını 2030 yılına kadar tamamlamaları ve aynı zamanda 10 yıldan biraz daha uzun bir süre içinde tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı fosil yakıtlardan arınmış bir Avrupa elektrik sistemi kurmak için gazdan uzaklaşmaları gerekiyor. Ancak fosil yakıtların ötesi kampanyacısı Aleksandr Mustafa konuyla ilgili Avrupa ülkelerinin 2035 yılına kadar fosil gazı enerji sistemlerinden çıkmaları gerektiği konusunda bir fikir birliği olduğunu, ancak gaz endüstrisinin genişlemeci gündemine bakarak bunu anlamanın mümkün gözükmediğini ve sektör planlarının iklim değişikliğiyle mücadeleyle paralel gitmemesinin yenilenebilir enerjiye dayalı enerjiye geçişi gereksiz yere maliyetli ve kaotik bir hale getireceğini ifade ediyor. Mustata'ya göre bu durum güvenliği zayıflatmakta, değişken elektrik fiyatları ve zehirli emisyonlara neden olmakta ve atıl varlık riskini artırmaktayken, hükümetlerin görevi gaz endüstrisine günlerinin sayılı olduğuna dair net bir mesaj göndermek ve 2035 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir elektrik sistemine sorunsuz bir geçiş sağlamak için kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılmak. İklim bülteninin ikinci haberi ise Irak'tan geliyor. Irak hükümeti iklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu olası kuraklıkla mücadele etmek için Basra kentinde mangrov ormanları oluşturma projesine başladı. Yaz aylarında sıcaklıkların 50 dereceyi aştığı bölgede mangrov ağaçları dikilerek hem hassas türden bitkilerin korunması hem de iklim değişikliğiyle mücadele amaçlanıyor. Basra Üniversitesi Araştırma Enstitüsü üyesi Doktor Cihat Mecit, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde ve Basra özelinde iklim değişikliği yaşanıyor. Basra'da yeşil alan kıtlığının yanı sıra petrol rafinerilerinden çıkan buhar sıcak havaya ve suyun azalmasına neden oluyor diyerek yaşanan olumsuz şartlara karşı alternatif çözümler üretmek istediklerini belirtti. Mangrov ağaçları tuzlu suda yetişebilen ve karbondioksit gibi kirletici maddeleri emme özelliğine sahip tropikal bitkiler olarak hem doğal bir filtre görevi görüyor hem de karbon depolayarak küresel ısınmayla mücadelede önemli bir role sahip. Basra Valiliğine bağlı Mangrov Ormanı Yetiştirme Dairesi Başkanı Doktor Eymen Rubai de mangrov ağaçlarının ekonomik ve çevresel avantajlarını anlatırken yıllık olarak 500 bin ila 1 milyon arasında mangrov ağacı dikme planlarından bahsediyor. Ve söz konusu planların gerekçesini tropikal bitkilerden olan mangrov ağaçları tuzlu suda yetişiyor ve karbondioksit gibi kirletici maddeleri emme özelliğine sahip. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir ağaç türü olduğu için mangrov dikimine önem veriyoruz diyerek açıklıyor. Bizler de hemen iletelim ki mangrovlar atmosferdeki karbondioksiti etkili bir şekilde tutuyor ve karbon depoluyorlar. Bu özellikleriyle de küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir role sahipler. Yine mangrov ormanlarının toprakları diğer orman tiplerine göre daha fazla karbon depolama kapasitesine sahip ve bu sayede mangrovlar mavi karbon deposu olarak da adlandırılıyorlar. Dahası mangrov ağaçlarının yoğun ve iç içe geçmiş kök sistemleri erozyonu önlemede, kıyı şeridini güçlendirmede ve deniz seviyesi yükselmesi, fırtına dalgalanmaları gibi doğal afetler sırasında doğal bir bariyer görevi de görüyor. Bu özellikleriyle bereketli mangrov ormanları, özellikle kasırga ve tropikal fırtınaların sıkça yaşandığı bölgelerde de hayati bir öneme sahip. Bültenimizin son iklim haberi ise küresel ısınmanın bir başka etkisini gözler önüne seriyor. Öyle ki yeni yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliğine bağlı olarak kutuplardaki buzulların erimesi dünyanın geçmişe kıyasla daha yavaş dönmesine neden oluyor. Artan küresel sıcaklıklar dünyanın kutup buz tabakalarını eritirken değişen su varlığı gezegenimizin kütlesinin öyle büyük bir yeniden dağılımını yaratıyor ki dönüş hızı düşüyor. Bilim dergisi Nature'da yayınlanan bir araştırmaya göre İklim değişikliğinin bu olağan dışı sonucu, gezegenin dönüş hızını etkileyen diğer güçlerle zamanı ölçme şeklimizi bile değiştirebilecek şekillerle etkileşime giriyor. Buna göre sadece birkaç yıl içinde ilk kez bir artık saniyeyi silmek zorunda kalabiliriz. Artık saniye, dünyanın güneş etrafındaki turunu çeşitli nedenlerle yavaş ya da hızlı gerçekleştirmesi sonucu yıl sonunda meydana gelen fazlalığa deniyor. Bunu oluşturan önemli etmen ise okyanusta güneş ve ayın kütle çekimleri nedeniyle yaşanan gergitler. Dünyanın çoğu saatleri ve zamanı düzenlemek için koordineli evrensel saati kullanıyor. Ölçüm teknikleri son birkaç on yılda çok daha hassas hale geldiğinden diğer çeşitli faktörlerle bağlantılı olan dünyanın dönüşünün yavaşlamasını telafi etmek için zaman zaman koordineli evrensel saate bir artık saniye ekleniyor. Artık saniye eklendiğinde belirlenen günün son dakikası 61 saniyeye çıkıyor ve ek saniye 23.59.60 olarak etiketleniyor. Bu, dünyanın güneşe göre dönüşüne ve günlük yaşam için kullanılan standart zamana dayanan sivil zaman ile çok daha kesin olan atomik zaman arasında da uyumu koruyor. Araştırmada söz konusu yavaşlamanın artık saniye uygulamasının ertelenmesine yol açabileceği, bu kapsamda 2026 yılında yapılması öngörülen eklemenin 2029'a kadar kalabileceği işaret ediliyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kaliforniya San Diego Üniversitesi Scripps Oceanography Enstitüsü'nden jeofizikçi Duncan Agnew, bu küresel ısınma nedeniyle tanık olduğumuz ve daha önce hiç yaşanmamış iklim değişikliğinin etkisinin tüm dünyanın dönüşünü değiştirecek kadar büyük olduğunu gösteren şeylerden bir diğeri diyor. Grönland ve Antarktika'yı kaplayan kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakalarının kütlesi okyanuslara güçlü bir çekim kuvveti uyguluyor. Buz tabakaları eridikçe tüm bu kütle kutuplardan ekvatora doğru kayıyor ve bu da çekim gücünü azaltıyor. Ve aynı zamanda dünyanın dönüşünün de yavaşlamasına neden oluyor. Uzmanlar bunu somut olarak anlamak için buz üzerinde kollarını sıkıca başının etrafına sıkıştırmış halde zarif bir şekilde dönen bir artistik patinajcıyı hayal etmemizi istiyorlar. Sporcunun yavaş yavaş kollarını indirip uzuvlarını dışarı doğru uzattıkça dönüşlerinin yavaşlaması gibi bir etkiden bahsediliyor. Buz tabakasının fiyort dolaşımı üzerindeki etkileri konusunda uzmanlaşmış ve yeni çalışmaya dahil olmayan fiziksel oşinograf Kylie Kinney, buz erimelerinin etkilerinin bu kadar çok yönlü olması çok ilginç. Buzun erimesinin iklimi ve gezegeni değiştirmesinin yeni yollarını keşfetmeye hala devam ediyoruz. Ve bu çalışma gerçekten bunu vurguluyor diyor. Farklı uzmanların zaman ölçme ve ayarlama odaklı çalışmaları için konuya ilgi duyan dinleyicilerimizi söz konusu araştırmaya ve gelen tepkileri göz atmaya davet ederken, iklim krizinin zaman kavramını dahi değiştirecek bir etkiye ulaşmasının dahi başlı başına herkesi derhal ciddi ve etkili adımlar atmaya zorlamak için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Dileriz haftaya içerisinde hep birlikte yaşadığımız dünyamızın hak ettiği koruma ve özeni gördüğü çok daha güzel örnek ve haberlerle yeniden buluşmak üzere. Herkese keyifli pazarlar diliyorum. Şimdi Zülal Trio'dan Merdan İdev şarkısı bizlerle.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Programımızın söyleşi köşesindeyiz. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi yine konuğumuz Doktor Aziz Arıcı. Geçen hafta gitmeyi konuşmuştuk. Daha yeni bir hayat, daha iyi bir hayat kurmak için ülkemizden yurt dışına çıkan insanların hikayelerinden, onların hislerinden, onlara karşı hissettiklerimizden bahsetmiştik. Bugün yine geçen programda Aziz'in bir şekilde gösterdiği bir yoldan ilerleyeceğiz. Bugün de göçmenliği konuşacağız. Göçmenlikle ilgili tabii bir takım hukuki kavramlar var. Sığınmacı kavramı, mülteci kavramı, yine göçmenlik aslında nedir kavramı var. Bu kavramları önce hukuki olarak size bir tarif edeceğiz. Ondan sonra belki Aziz'in katkılarıyla bu konu nereye evrilecek, neleri konuşacağız, bakacağız. Öncelikle Aziz'e hoş geldin diyelim. Hoş geldin Aziz programımıza.
Hoş bulduk Savaş. Herkese merhabalar, sevgiler.
Sevgili dinleyiciler, önce size hukuki olarak mülteci tanımını yapmak istiyorum. Mülteci diye tanımlanan kişi, ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşünen, bu nedenle de ülkesini terk edip başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi sığındığı ülke tarafından kabul edilen kişiye deniyor. Sığınmacı ise sığınma talebinde bulunan ve henüz bu talepleri soruşturma aşamasında olan kişilere deniyor. Göçmen kavramını ise mülteci tanımında bulunan nedenlerin dışında çoğu zaman ekonomik gerekçelerle ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye bu ülke yetkililerinin bilgi ve izniyle yerleşen kişilere deniyor. Hukuki tanımlar bizim gündemimizi, bu programda konuştuğumuz gündemi ne kadar işgal edecek, ne kadar yerli yerine oturacak henüz bilmiyoruz. Programın nereye evrileceğini de bilmiyoruz. Sevgili Aziz belki bize göçmenlikle ilgili kendi tanımını yapar ve biz de yolculuğa başlarız.
Evet, Savaş, sanırım bana sözü aktarıyorsun. Konunun nereye evrileceğini, konuşmanın nereye evrileceğini bilmiyoruz dedim. Bu çok doğru bir ifade oldu. Çünkü biz program öncesinde bir metin hazırlayıp konuşuyor değiliz. Aslında biraz da sanırım benim mesleğimden de kaynaklı bir şekilde serbest çağrışım diye bir terapinin bir tanımı vardır. Serbestçe bu Freud'la başlayan bir ekolün yani psikanaliz ekolünün temel ana tanımlarından birisidir. Çağrışım oluşturan şeyleri dile getirmek, aktarmak, ifade etmek. Bunun çok da verimli, zihin açıcı bir yöntem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hemen konunun sen demin hukuki tarafıyla ilgili tanımlamalar yaptın. Bu benim için de açıkçası faydalı oldu söylediklerin. Ben daha geçen hafta da kişisel deneyimlerimi katarak bu duruma yaklaşmakla ilgili tutumu bugün de sürdürmek isteyeceğim. Şunu kastediyorum. Bugün daha ağırlıklı olarak Türkiye'ye olan gerek yakın zamanda gerek geçmiş zamanlara ait göçler ülkenin Türkiye'nin yani aldığı göçleri konuşuyor olduk. Oluyoruz şu anda. Burada kişisel düşüncelerim ve kişisel yaşantımla ilgili derken şunu kastediyorum. İki şeyden bahsedeceğim. Birisi meslek için deneyimleri olarak söyleyebileceğim şeyler. 2000'li yılların başları denebilecek bir dönemde Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yönlendirmesiyle bir dönem için, bu aşağı yukarı bir yıla yakın bir süreydi, Türkiye'ye göç etmiş. O dönem özellikle kendi ülkelerindeki iç savaşlar nedeniyle bu farklı coğrafyalardan, Orta Doğu'dan ve Afrika'dan özellikle ve o dönemde özellikle Afrika'dan diye hatırlıyorum. Çok zor durumlar içinde, çok şiddet barındıran durumlar içinde yaşayarak Türkiye'ye bir şekilde sığınmış, mülteci etmiş. Senin tanımlarını doğru kullanıyor muyum tam bilemiyorum şu anda. Ama o kişilerle görüşmeler çoğu da kendi dillerinde hani, olabilmesi açısından çevirmenler aracılığıyla yani gerçekleşmiş görüşmelerde ve açıkçası dinlediklerim gerçekten tüyler ürpertici denebilecek. Dinlemenin kendisi bile ruhsal anlamda travmatize edici, sarsıcı durumlardı. Bunun yanında ikinci kişisel hafızamı yokladığımda diğer bir nokta da aslında benim özellikle kendimden söz ederek başlayayım ve belki çevremdeki birçok insanın ailelerinin göçmen yakın zamanda değil ama işte Cumhuriyet dönemi öncesinde ya da Cumhuriyet dönemi ile birlikte o mübadele şeklinde Türkiye'ye göç etmiş insanlar olmaları. Örneğin benim ailem Balkan göçmeni diye tabir edilebilen gruptan insanlar. İkinci kuşaktayım ben. Dedemler, onların aileleri Balkanlarda yaşamış ve Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmek durumunda kalmış insanlar. Bunların nasıl bir önemi var? Bu konuya aslında zaman zaman belki politik anlamda, hukuki anlamda, güncel meselelerle ilgili ilgilenme durumunda kalmak anlamında hepimizin herhalde etkilenimleri var. Ama bir taraftan da aslında bireysel olarak, kişisel olarak etkilenimlerimiz var. Beni hem belki aile geçmişimde göçe ait yaşamların olmuş olması hem de mesleki olarak demin bahsettiğim yıllarda o dinlediğim ve çok sarsıcı olan içerik olarak gerçekten sarsıcı olan durumları beni çok bu konuda belki daha hassas, daha duyarlı hale getirdi ve olup bitenle ilgilenmeye biraz daha sevk etti diyebilirim. Bu arada tabii yabancılık üzerinden konuşuyoruz ama Türkiye'nin tabii sosyolojik herhalde bir mesele gibi düşünebiliriz. Aslında iç göçler diyebileceğimiz tabii önemli bir şeyi de var. Hani realitesi var. Türkiye'de yaşayan insanların herhalde çok önemli bir kısmı bir anlamda sanki göçler yaşamış, ülke içinde kastediyorum, göçler yaşamış insanlar. Aslında bu anlamda o yüzden hepimiz birbirimize tanıştığımızda herhalde ilk sorduğumuz yani isimler falan öğrenildikten sonra ilk sorduğumuz şeylerden birisi soru olarak nereli olduğumuz. Örneğin bu İstanbul'da yaşayan insanlar için herhalde tam şeyi bilemiyorum, mutlaka araştırmalar vardır. İstanbul'da yaşayan 16 milyonluk bir nüfusun acaba ne kadarı İstanbul'da hani doğup büyümüş diyelim, hatta belki biraz daha genişleterek söylersek yani göç ederek burada yaşam sürdüren herhalde milyonlarca insan vardır diye düşünüyorum. Bu anlamda aslında ilginç bir dinamik oluşturan bir durumdan söz ediyoruz. Kendi yerleşikliğimizle ve bunun hani sanki temellenmiş olup olmamasıyla yabancılık üzerine karşı karşıya gelen ruhsallıklar diyebiliriz belki yaşanan duruma. Bilmiyorum şu ana kadar söylediklerim sende neler çağrıştırdı?
Bence gayet iyi bir çerçeve oldu bu giriş. Ben de şöyle söyleyebilirim, şöyle özetleyebilirim. Hepimizin göçmen olduğu, hepimizin bir gün göçmen olacağı biliniyor olduğu halde bunu hissediyor olmamız lazım. Ben de kendi ailemden örnek vereyim. Biz tabii biraz daha eskiyiz. Yani muhtemelen 3-400 yıldır, belki 7-8 kuşaktır aynı köyde yaşayan bir ailem var benim. Yani şey, hikaye böyle muhtemelen. Çok daha eski yerleşik oldukları halde onların da ailenin en önemli hikayelerinden biri yüzlerce yıl önce bir göç sırasında çölde işte 15 gün yürüdüklerini anlatırlar. Masal gibi, efsane gibi. Demek ki göç zamanla o göç duygusu bilinçaltımızdaki ya da tarihsel bilinç dışındaki göç duygusu öyle yüzyıllarla falan kaybolmuyor. Hepimizin bir parçası belki de, ki sen de benzer şeyleri hissediyorsun anladığım kadarıyla. Ben de benzer şeyleri hissediyorum. Gene ülke içindeki göçlerden sonuçta biz İstanbul'da doğmadık ve İstanbul'a geldik. Ve o geliş hali de hakikaten hepimizi mutlaka etkilemiş olmalı. İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda daha çok duygu yoğunluğu yaşıyorduk ve sonuçta göçmen olduğumuzu, buraya ait olmadığımızı çok sık hissediyorduk. Bu his biraz azaldı tabii yıllar içerisinde. Ama kayboldu mu çok emin değilim tabii ki. Yani çok emin olamıyorum bununla ilgili. Hal böyleyken, yani hepimiz göçmenken ve hepimizin de göçmen olma ihtimali her an ortadayken, göçmenlere karşı düşmanlık da önemli bir gündem maddesi. Hatta teması sadece bu olan siyasal partiler var ülkemizde. Siyasal hareketler var. Yani göçmen düşmanlığını, yabancı düşmanlığını ana politik gündem yapmış siyasi hareketler var ülkemizde. Bir de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temel, yani toplumda yarattığı temel endişelerden bir tanesi yabancı düşmanlığı. Yani yabancıdan kastettiğim şey ülke dışından bir tehlikenin varlığı. Hatta bu tehlike, ülke dışından var olan tehlike zaman zaman ülke içinden olarak da tarif ediliyor. O kadar kuvvetli bir şekilde hissediliyor ki toplum tarafından, ülkemizi yönetenlerin binlerce günahı hasıraltı ediliyor kolaylıkla. Kabul etmek zorunda kalıyoruz bunları. Yani sonuç olarak Aziz, hepimiz göçmenken ve her an göçmen olma ihtimalimiz varken niçin empati kuramıyoruz ve göçmen olduğunu bildiğimiz insanlara karşı ayrımcılık, düşmanlık, hatta şiddet gösterilerinde bulunmayı normalleştirmiş vaziyetteyiz? Niçin ortaya çıkıyor bu yabancıya karşı düşmanlık? Tabii ki toplumu yönlendirenler bu sırrı biliyorlar. O yüzden bu yabancı düşmanlığı kavramı çok iyi kullanılan bir manipülasyon aracı toplumu yönlendirmekte. Popülist siyaset gündemlerinden bir tanesi. Ama bireyin ruhsallığında nereye tekabül ediyor bu yabancı düşmanlığı? Belki o konuda bir şeyler söylemek istersin.
Tabii. Şöyle bir başlangıç aslında yapabiliriz diye düşünüyorum. Yabancı düşmanlığı dediğimizde aslında doğal olarak ifadenin iki kelimeden oluşan bir yabancı, bir de düşmanlık parçaları var. Yabancı tanımı demin ben kendi kişisel öykümden yola çıkarak sen de keza aile geçmişlerimize dayalı olarak söylediklerimiz var. Bir tarafı da sanki şöyle bir şey kazanıyor, anlam kazanıyor. Belli bir süre sonra göç etmiş olan insanlar belli bir coğrafyada bir anlamda belki kabul görüyorlar, belki bir yerleşiklik, kimlik oluşturuyorlar, o kimliği benimsiyorlar, belki asimile oluyorlar, belki uyumlanıyorlar ve bir şekilde sanki o yabancı olma halinden bir anlamda çıkıyorlar gibi diye düşünebiliriz. Düşmanlık bu tabii aslında bir anlamda sanki duygular ve bu duyguların hatta senin dediğin gibi politikacılar tarafından manipüle edilmesi gibi bir boyutu da var. Ama bunun dışında da niye düşmanlık hisleriyle insanlar sanki bu durumları yaşıyorlar? Bu aslında geçen haftaki programda Türkiye'den göç eden insanların da hatta yurt dışında yaşamlar kurarlarken karşılaştıkları bir şey olabileceğini konuşmuştuk. Dolayısıyla çok da bizim ülkemize ait sadece Türkiye'de yaşanan bir şeyden tabii ki söz ediyor değiliz. Göç, mülteci, sığınmacı durumunda olan insanlara gittikleri ülkelerde belki o ülkenin tüm vatandaşları tarafından değil ama önemli bir kısmı tarafından bu düşmanlık, düşmanca denebilecek duygularla yaklaşıldığını, hedef alındıklarını, bir şekilde sanki o düşmanlığın göstergeleri denebilecek söylemlerin ortaya çıktığı, bu söylemlerin hatta işte demin de konuştuğumuz gibi siyaset tarafından, siyaset elitleri tarafından yönlendirildiğini, manipüle edildiğini biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Zaman zaman aslında belki benzer duyguları burada sanki kendimizi dışında tutarak konuşuyor olmak da bana çok ahlaki gözükmeyen bir tarafı da var. Zaman zaman belki biz de farkında olmayarak belki bir anlamda kendimizi bu duygulara benzer duyguların içinde hissettiğimiz durumlar yaşıyor olabiliriz. Kendi ülkemizde ya da başka ülkelerde seyahatler sırasında bu hisler bizde de oluşuyor olabilir. Belki o anlamda kendimize hani yakınlaşırsak, kendi içimizde bu tür sanki yabancı düşmanlığı diye bir tanımın içine koyduğumuz duyguları, hisleri, bakışı, düşünceleri tanımak biraz daha mümkün olabilir, kolaylaşabilir. Neden? Gerek başkaları, gerekse kendimiz bu duyguları yaşadığımıza dair hani bir takım farkındalıklar, tespitler yapabiliriz gibi. Burada manipüle edilmeyle hani çoğaltılan siyasetin dediğim gibi manipülasyonuyla çoğaltılan duyguların yanında belki gündelik hayatlarda insanların kendi iç dünyalarında açığa vurmasalar bile takım kızgınlıklar, öfkeler, düşmanca diye neredeyse nitelenebilecek bir takım duygulara yöneldiklerini görmek mümkün. Bu biraz belki de aslında bir anlamda kişilerin kendi yakın çevrelerine, kendi kimliklerinden olan insanlara yöneltemedikleri bir şekilde sanki hedef haline kolayca getirilebilecek insanlara taşıdıkları bir üstünlük hatta belki temelde hani barındıran üstünlük duygusu diyebileceğimiz bir şekilde bir kendini üste görme, bu anlamda belki narsistik bir tatmini yaratan bir şekilde sanki daha gruplar halinde kitleselleşerek zaman zaman Türkiye'de de gördüğümüz belki durumlar keza yabancı Avrupa'da ya da başka coğrafyalarda olan şiddete dönüşen dolayısıyla yani eyleme, akta dönüşen durumlar yaşanmakta. Burada belki bir geçiş yapıyor olacağım. Kendimi mesleki anlamda yakın hissettiğim psikanalizin bir tanımı vardır. Aslında kendi evimizde yabancıyız diye tanımlanan bir şey. Burada kastedilen şöyle bir şey. Bilinç dışımızın, bu psikanalizin temel kavramlarından birisi. Yani yaşamı sadece bilinç düzeyindeki Yani algılayışlarımızda, hissedişlerimizde kısıtlı olmadığı, farkında olmadan bilinç dışı ifadede de olduğu gibi kendi bilinç alanımızın dışından etkilerle hissettiğimiz, yaşadığımız, güdülendiğimiz bir kendimize yabancılık hali. Ve o dünyada aslında bir nevi sanki taşıdığımız çatışmalar, bu çatışmaların sanki ürünü olabilecek duygular, bunların yansıtıldığı bir durum gibi de aslında bir taraftan düşünebiliriz. Yabancılara aslında kendi iç dünyamızdaki o yabancı alandan hani sanki köken alan bir takım duyguların bir nevi dış dünyada somutlaşarak zaten tanımı yabancı olan kimlik olarak öyle görülen, öyle tanımlanan kişilere yöneltilmesi gibi bir durum gibi de düşünebiliriz. Sanırım senin söyleyeceklerin var biraz buradan
Şimdi
ezgiyle farklı.
tabii biraz daha akademik bir söylem oldu bu. Bilinç dışı ve bilinç arasında yaşanan çatışmaların ve o birbirine yabancılık halinin tarifi kendi evimizde yabancıyız. Ve tabii dolayısıyla bu çatışmaların ürettiği öfkeler, sorunlar hakikaten hani sonuçta ayrı bir bilim alanı. Bu konuyla ilgili tabii değişik görüşler de var. Ama ben gene de daha gündelik hayattan, bütünleşmeden, uyumlaşmadan, uzlaşmadan, uzlaşmanın yollarından birinden bahsetmek isterim bir miktar. Yani bu düşman olduğumuz, düşman hissettiğimiz, yabancı hissettiğimiz, göçmenlerin neler hissettiğini paylaşabilirsek sanki şiddet ortadan kalkarmış gibi geliyor bana. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Göçmenler ne hissediyor acaba? Fikri ya da o hisleri paylaşıyor olmak belki bizi bir miktar bu olumsuz duygulardan sağaltır diye en azından bizim ülkemizin tarihinin bu duyguları en güzel ifade eden göçmenlerinden bir tanesinin bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Nazım Hikmet'in Vapur şiiri vardır. Çoğumuzun çok iyi bildiği bir şiir bu. Bir göçmen ne hisseder? Bu şiiri bulup şimdi sizler için seslendirmeye çalışacağım. Aslında bu şiirin anımsadığım kadarıyla Nazım Hikmet'in orijinal sesinden seslendirilmiş hali de var. Bugün elimizdeki olanaklar benim okumamı gerektiriyor. Evet, şiirin yazıldığı zamanda Nazım Hikmet Varna'da, sürgünde tabii Varna'da. Biraz önce yaptığımız hukuki tanıma göre mülteci tanımına giriyor onun durumu, Nazım Hikmet'in durumu ama vapur, evet. Yürek değil de çarıkmış bu manda gönülden. Teper ha babam teper. Paralanmaz. Teper taşlı yolları. Bir vapur geçer Varna önünden. Oy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer Boğaz'a doğru. Nazım usulcacık okşar vapuru, yanar elleri. Evet, bir göçmen böyle hissediyor. Bir göçmenin ne hissettiğini
Evet.
anlatan bence güzel dizeler bunlar. Biraz da bunlardan
Sen
bahsedelim.
de belki aslında şu an belki de şehrin de biraz hisleriyle bir an şöyle bir duygu oluştu açıkçası. Belki de demin senin bir sözün de bunu çağrıştırmış olabilir. Bir gün biz de göçmen olabiliriz diye demin ifade etmiştin. Aslında bilmiyorum, çok dramatikleştirmeden bir gün hepimiz evet göç edip gideceğiz aslında. Bir göçmenlik durumundan değil, bu yaşamın sonlanışından tabii ki bahsediyorum. Bunun bizlere belki farkındalığı da bir nevi o demin senin empati diye nitelendirdiğin bir yaklaşım, insan oluşu, başkalarının nasıl hissettikleri, bir şekilde sanki bu yaşamın sonluluğu, birbirimize karşı hissettiğimiz düşmanca olmayan duygularla yaşayabilmenin imkanları, bu dünyadan göç etmeden geriye sadece çatışmalar, öfkeler, düşmanlıklar bırakmadan göç etmenin belki bir faydası olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Gene yaşımıza bağlı bir yere konuyu getirmiş olabiliriz. Ölümlülük ve bu yaşamdan göç edecek olmakla ilgili sözlerime sen ne dersin?
O zaman Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiirini paylaşayım seninle, madem buraya
Ben bugün ben ne söylesem sanki bir şiir çağrışımı oluyor sanırım sende. Güzeldi ama. Gayet güzel gidiyor.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de kol. Tabii sonuç itibariyle buraya geliyor olmamız güzel tabii. Sonuçta ortak acılar insanları birbirlerine yaklaştırıyorlar tabii ki. Düşmanlıkları da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizin de tarihi gerçekten hani mültecilik ve sığınmacı kavramlarını bir kenara bırakırsak göçmenlik anlamında da bir ülkemizin tarihi özellikle Avrupa'ya, Almanya'ya göç eden işçiler hikayesinde olduğu gibi ülkemizin çok önemli gündemlerinden bir tanesi. Milyonlarca insan Almanya'ya çalışmaya gitti ve kültürümüzün de önemli parçası haline geldi Almanya'ya gitmek. Sinemalar, bu konuyla ilgili şiirler, romanlar, öyküler, tiyatro eserleri. Yani göç bizim tarihimizin önemli bir parçası. Yine Avrupa'da Türkiye'den gidenlerin daha doğrusu karşılaştığı ayrımcılıkla ilgili bizim ülkemizde hep bir hassasiyet, hep bir gündem var. Tabii bir taraftan da bu ayrımcılık hikayesi ve yabancı düşmanlığı ile ilgili suçluluk duygularımız da var. Yani biz bu ülkede var olmadan önce toplumun bir bölümü yani bu ülkeye göçenler var olmadan önce bu ülkede yaşamış milyonlarca insan da başka yerlere göçmek zorunda kaldı. Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan hikayeler o. O da tabii toplumda bir de suçluluk duygusu yaratıyor. Bir takım insanlarda. O suçluluk duygusu hangi şekillere bürünüyor bilmiyoruz. Ne şekilde tarif ediliyor tam bilemiyoruz. Zulme uğrayan insanların zulmetmeye eğilimi olması gibi de bir başka bir olayın da boyutu var. Belki bu yabancı düşmanlığı bağlamında bu konuda bir şeyler söylemek istersin.
Aslında senin sözlerinde takip edebildiğim kadarıyla farklı bir suçluluk duygusundan söz ettin ve şekilde de sonrasında da devamında da zulme uğramakla bunu sonrasında yani sanki zulüm uygulayan, zulüm yaratan kişiler haline gelmek bağlantısını kurarak söyledin. Bence her ikisinin de yani bilinç dışı suçluluk duyguları toplulukların bu arada yani bunu bireysel anlamda söylediğimiz, ifade ettiğimiz kadar toplulukların da, grupların da bir nevi bilinç dışı suçluluk duyguları taşıdıklarını, bu aslında bir anlamda bir şekilde sanki kaçınılmaz denebilecek bir biçimde. Çok tanıdık, belki bazen içeriden değil dışarıdan örnekler vermek daha kolaylaştırıcı olabilir konuştuğumuz şeyin algılanması açısından. Almanya'yı kastediyorum. Kendi ülkelerinde ve daha sonrasında savaşla birlikte başka ülkelerdeki Yahudi düşmanlığı ve onların hani, sanki bilinç dışı suçlulukları ya da bilinç düzeyinde de keza yaşadıkları suçluluklar ve bunu ifade eden sanatın, edebiyatın, siyasetin dilinde açığa vurulan bir dünya şey. Dolayısıyla orada varlığını gördüğümüz şey belki daha örtük biçimlerinde, formlarda bizim ülkemiz içinde, bizlerde de bir nevi bu ülkeden sürülmüş insanlar ya da bir şekilde sanki geçmiş kuşakların yarattığı zulümler, bunların bir nevi sanki bilinç suçluluğunu taşıyor ve dolayısıyla bunu açığa vuran davranışlar sergiliyor olabiliriz. Tersinden keza söylediğin şeye yine gönderme yaparak söyleyeceğim. Zulme uğramış ve bunun hani Birçok örneklerini bu ülke içinde de bulmak çok zor değil. Ve dolayısıyla bugün bir anlamda sanki kendilerine yapıldığı benzeri şeyleri başka insanlara hani sanki yaşatan, birebir neredeyse denebilecek bir şekilde bunu yaşatan durumlarla hani karşılaşıyor olduğumuzu söylemek herhalde yanlış olmaz. O yüzden sana tümüyle katılıyorum. Bu yabancı düşmanlığı, o demin konuştuğumuz sosyal, toplumsal, özellikle siyasetin manipülasyonu ile ilgili etkiler dışında bireysel anlamda, toplumsal anlamda bu suçluluk duygularının geçmişte kendilerine ya da kendimize yapılmış olanları sanki başkalarına aktarma, bir şekilde sanki onu tersine çevirme diyebileceğimiz dinamiklerle bugün tekrar canlandırıldığını söylemek gayet doğru tespitler olur diye düşünüyorum.
Evet sevgili Aziz, bugün gene derinlere gittik. Umarım ülkemizde söz söyleme, toplumu yönlendirme kabiliyeti olan insanlar iyi insan olmanın gereklerini yerine getirirler. İnsan ruhundaki, insanın varoluşundaki arızaları manipüle ederek siyaset üretmek yerine daha sağlıklı bir zeminde işlerini icra ederler diye umalım. Ve bugünkü programımızı kapatalım. Ne dersin?
Ben de son sözlerine katılarak herkese selamlar, sevgiler tekrar diliyorum. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.